Ayrım 18.
Kur'an içerdiği ayetleri iki kategorik kısma ayırıyor. Muhkem, müteşabih. Bunların ilki, sembol olmaktan çıkarılmış, kesinleşmiş yaratılış kanunları durumundaki keyfiyetleri çerçeveleyen alan, diğeri ise henüz çözülmemiş sembol, mecaz beyan ve işaretlerle yüklü alandır. Muhkemler, Kur'an'ın relativite üstü yönlerini, müteşabihler ise relativite konusu olan yanlarını çerçeveler. Aynı anlamda bir yaklaşım için bakın İzutsu Kur'an'da Allah 21-25. Yoruma ve değişik nüanslar kazanmaya sürekli açık olan müteşabihleri bakın müteşabih M'de gerektiği gibi anlamak, Kur'an'ın yapı taşları durumundaki muhkemleri bilmek ve onlara tartışmasız iman etmekle mümkün olur. Az önce andığımız ayet, muhkemleri bilmeden ve onlara tartışmasız iman etmeden müteşabihleri yorumlamaya kalkmanın kalbinde eğrilik taşıyanların tavrı olacağını söylemektedir. Kur'an'ın bu kabulünü şu şekilde ifadeye koyabiliriz. Kur'an'a ters düşmemek için müteşabihleri muhkemin ışığında değerlendirmek yolunu seçmeliyiz. Bunun aksini yaparak muhkemleri müteşabihlere uydurmaya kalkarsak çıkmaza girer ve Kur'ansal kavramları yozlaştırırız. Kavrama kaynaklık eden ayette muhkemlerin neler olduğu detaylandırılmamıştır. Ancak gerek Kur'an'ın genel tetkiki, gerekse Hazreti Peygamber'in tavır ve beyanları, müfessirlerin muhkem başlığı altına girecek kavram ve konuları yakalamalarına imkan vermiştir. Bunlar, helal, haram, geçmiş ümmetlerin hayatlarıyla ilgili beyanlar, temel iman ve amel konuları olarak sıralanabilir. Şunun da altını çizmeliyiz ki, bu muhkemlerin varlıkları bir iman konusu olarak muhkem, nasıllıkları ise müteşabih alanına girebilmektedir. İslam bilginleri burada bir yönden muhkem, bir yönden müteşabih deyimini kullanırlar. Mesela Allah'ın birliğine iman muhkem, Allah'ın nasıllığı, sıfatları vesaire müteşabihtir. Ahirete, cennete, cehenneme, hesaba vesaire iman muhkem, bunların nasıllığı müteşabihtir. Kur'an'ın istediği bunları iman konusu olarak kabul edip tartışma dışı tutmaktır. Burada yapılan şuna benzemektedir. Matematik yapmak için çarpım cetvelini, sıfırlı sistemi, geometri yapmak için pi sayısını tartışma dışı tutmak nasıl gerekliyse, Kur'an'ı anlamak için de muhkemleri tartışma dışı tutmak zorunludur. Allah'ın bir olup olmadığını, ölümden sonra bir hesabın varlığını tartışmaya açmak, din gerçeğini anlamaya giden yolu baştan tıkamak olur. Kur'an, bu temel kabulleri tanrısal kitabın değişmez yapı taşları olarak koymakta ve onlardan birkaç kat fazla yer tutan müteşabihleri insanoğlundan yorum yapması ve fikir üretmesi için açık bulundurmaktadır. Burada iki tehlikeye dikkat gerekir. 1. Müteşabihleri değerlendirirken muhkemleri görmezlikten gelmek ve Kur'an'ı subjektif beyanlara mahkum etmek. 2. Kur'an'ın büyük çoğunluğunu oluşturan ve tanrısal kitabın zaman üstünlüğünü sağlayan müteşabih ayetleri, bunları Allah'tan başka kimse anlayamaz diyerek olduğu gibi bırakıp işin içinden çıkmak. Bu ikinci yola gidilmesi halinde Kur'an birkaç ayetlik bir dogmalar kitabı olur ve yaklaşık 3/5'ü anlam ifade etmez hale gelir. Bu aynı zamanda Allah'a abes ve boş laf izafe etmek gibi tehlikeli bir tavırdır. Müteşabihlerin bir kısmını Allah'tan gayrısı bilemez. Ama bu sadece bazı müteşabihler içindir. Müteşabihler de zamanı gelince çözülecek manalarıyla ayrı birer muhkemdirler. Çünkü son tahlilde Kur'an'ın tümü muhkemdir. Yani Kur'an'ın tümü kuşku, çelişme, tutarsızlık ve abesten uzaktır. Onların müteşabihliği anlamları fark edilinceye kadardır. Bakın Gayb M'de. Mutmainne, sükuna ermiş nefs. Nefsin bir sıfatı olarak Kur'an-ı Kerim'in Fecr suresi 27. ayetinde geçer. Mutmainne, doygunluk, sessizlik ve huzura ulaşan demektir. Anılan ayete göre bu niteliği kazanmış nefs, yaratıcısına ulaşma yeterliliğini elde etmiştir. Sufi sistemlerde mutmainne, nefsin 7 mertebesinden 4.'südür. Büyük Sufi Necmuddin Kübra, nefsin bu sıfatını şöyle tanımlıyor. Tanrısal ışıkla aydınlanıp Rabbine dön hitabına müsait hale gelen nefs. Türk müfessiri Hamdi Yazır, mutmainne nefsin geçtiği ayeti açıklarken şunları da söylüyor. Mutmainne nefs, kararsızlık ve ihtiyaç ifade eden ve birbirini izleyen sebepler zincirinden kurtulup bunların arkasındaki gerçek etken olan Allah'a yükselmiş, onu tanımak gayesinde karar kılmış, varlığında ve fiillerinde ondan başkasına eğilmeyi reddetmiş benlik demektir. Bunun anlamı da emmare nefsin aldatıcı isteklerinden, levvame nefsin kınayışlarından ve Allah dışındaki şeylere bağlılıktan kurtulup gerçek hürriyeti kazanmaktır. Mübahele. Ali İmran suresi 61. ayette geçen iptihal kelimesiyle aynı kökten türeyen mübahele, İslam tarihinde çok ünlü bir olayın adıdır. Ali İmran suresinin büyük bir kısmı bu olayla ilgili olarak inmiştir. Mübahele ve iptihalin kökü olan bühle veya behle, bir şeyin başıboş bırakılması, önemsenmemesi anlamlarına gelir. İptihal, dua etmek üzere çömelmek, dua pozisyonu almak demektir. Mübahele ise iki kişi veya grubun birbirleri aleyhinde dua etmek üzere karşılıklı faaliyete girmeleri demektir. Ali İmran 61. ayet, mübahele ve iptihalin Kur'an bünyesindeki anlamını yakalamamızı sağlamaktadır. Buna göre kelimenin anlamı, Allah'ın lanetini yalancılar üzerine çekmek için dua etmek niyetiyle çömelmektir. Bir olay olarak mübaheleyi şöyle anlatabiliriz. Hicretin 10. yılının İslam tarihinde elçiler yılı, Senetül Vüfud olarak anıldığı bilinmektedir. Hazreti Peygamber bu yılın sonlarına doğru yarımada çevresinde ve dışındaki gayrimüslim kabile ve topluluklara yönelttiği İslam'a çağrıyı Necran Hristiyanlarına da yöneltmiş ve mübahele olayı bu Necranlıların Medine'ye geldikleri sırada meydana gelmiştir. Hazreti Peygamber Necran halkına bir mektup yazarak onları İslam'a çağırmıştı. Mektubun metni kaynaklarda şu şekilde yer almaktadır. Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran rahiplerine, Allah'ın adıyla, Yakub'un, İshak'ın, İsmail'in ve İbrahim'in Rabbine hamdi tavsiye ediyorum. Bundan başka size şunları söyleyeceğim. Sizi kullara ibadetten Allah'a ibadete, kulların emri altına girmekten Allah'ın yönetimine çağırıyorum. Bu çağrıma uymaz iseniz cizye vereceksiniz. Bunu da reddederseniz size harp ilan ederim selamlarımla. Mektuba alışlarından bir süre sonra Necran Hristiyanları 60 kişilik bir heyeti Hazreti Peygamberle görüşmek üzere Medine'ye gönderdiler. Heyettekilerin 14'ü dini liderdi. Medine'ye gelen Necranlılar doğruca Hazreti Peygamber'in mescidine inip orada kendi dinlerine göre ibadete başladılar. Ashab engel olmak istediyse de Hazreti Peygamber dokunmayın ibadetlerini yapsınlar emrini verdi. İbadetten sonra Hazreti Peygamber'e yönelen ve ipek giysilerle kuşanmış bulunan heyetin kabul edilmediği görüldü. Sahabiler bunun sebebinin ipek giysiler olduğunu anlamışlardı. Daha doğrusu Necranlılar bu giysilerle bir gurur ve azamet havası estirmişlerdi. Sahabiler Necranlıları uyardılar, onlar da ertesi gün yün giysilerle huzura çıktılar ve kabul edildiler. Allah Resulü bunlara Kur'an'dan ayetler okuyarak kendilerini İslam'a davet ettiğinde onlar, "Biz senden önce Müslümanız" diye ters bir karşılık verdiler. Hazreti Peygamber dedi ki, "Vallahi yalan söylüyorsunuz. Sizi engelleyen Allah'a çocuk isnat etmeniz, haça tapmanız, domuz eti yemenizdir." Onlar, "Peki İsa'nın babası kim?" diye sorunca Hazreti Peygamber durdu. Bu duruş ve bekleyiş sırasında Ali İmran suresinin ilk 80 ayeti indi. Bu ayetlerden biri, 61. ayet şu mealdeydi. Sana İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna dair bilgi geldikten sonra bu konuda seninle tartışmaya girene de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, bizleri ve sizleri çağıralım, sonra hepimiz niyazda bulunup yalvaralım da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Bu ayette geçen İptihal, yalancıya lanet dilemek tabirinden alınan mübahele deyimi, sonraları bu olayın adı olarak kullanılır oldu. Mübahele, yani yalancıya lanet dileme uygulaması, belirli bir usule uyularak yapılmaktaydı. Fransız yazar Massillon, bu usuller hakkında geniş bilgi vermektedir. Bakın, Mübahala, Opera Minora 1, 550 BD. Mübahele olayının önemli olan kısmı, bundan sonrasıdır. Allah Resulü'nün mübahele teklifi Necranlıları endişelendirdi, mühlet istediler. Kararı bildirmek üzere yarın geliriz dediler. Ertesi gün Hazreti Peygamber kucağında Hüseyin, elinde Hasan, arkasında Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma olduğu halde buluşma yerine geldi. Tanrı elçisi böylece ayette geçen çocuklarımızı karşılamak üzere torunlarını, kadınlarımızı karşılamak üzere Hazreti Fatıma'yı ve kendilerimizi karşılamak üzere de kendisiyle birlikte Hazreti Ali'yi getirmiş oluyordu. Necranlıların reisi Ebu Harise başta olmak üzere heyetin ileri gelenleri Allah'ın Resulünü Ehl-i Beyti ile birlikte yere çökmüş ve Allah'ın lanetini yalancıların üstüne davet etmek üzere bekler halde görünce şöyle dediler: "Vallahi nebilerin çöktüğü gibi çökmüş." Ve eklediler: "Şu yüzler öyle yüzler ki eğer onların hürmetine dağların yerinden söküleceğine yemin etseniz yalancı olmazsınız." Ve reis Ebu Harise son kararlarını bildirdi: "Mübaheleden vazgeçiyoruz. Sana cizye vereceğiz. Sen şimdi bize aramızda hakimlik yapmak üzere birini gönder." Hazreti Peygamber onların tekliflerini kabul edip Ebu Ubeyde B.el-Cerrah'ı kendilerine hakim olarak gönderdi. Mübahale olayı sırasında Necranlıların tavrı Hazreti Peygamber'i çok sıkmıştı. O kadar ki şöyle demek ihtiyacını duydu: "Benimle Necranlılar arasında bir perde olsaydı da birbirimizi görmeseydik." Ve şöyle ekliyor: "Eğer mübaheleye girselerdi, Allah onları maymun şekline getirecek, şu vadi onlar üstüne ateş kesilecek ve Necran yurdu havadaki kuşlar dahil yerinden sökülecekti." Mübahale olayından ehli sünnet çevrelerinin çıkardıkları genel sonuçları şu şekilde verebiliriz. Bu olay ve ilgili ayet, Ali Aba'nın üstünlük ve seçkinliğini gösteren en kuvvetli delildir. Semahşeri, Tefsir Ali İmran 61. ayet. Ve bu olay, İslam peygamberinin nübüvvetine ve onun ehli beytinin üstünlüğüne delildir. Beyzavi, Tefsir, aynı ayetin yorumu. Mübahale olayı, başlangıçtan beri bütün İslam düşünce ekolleri tarafından ele alınıp çeşitli yorumlara tabi tutulmuştur. Özellikle Şii İsmaili çevreler bu olayı geniş yorumlara konu yapmış ve ilginç sonuçlar çıkarabilmişlerdir. Massignon'un da belirttiği gibi Şiiliğin Ehl-i Beyt'in hilafet konusundaki hakkını savunmada sosyo-hukuki dayanağı, Gaduri-Hum olayı, metafizik dayanağı da mübahale olayıdır. Bakın Pasyon 1/348. Son bir cümle olarak şunu kaydedelim: mübahalenin yapıldığı gün 21 Zilhicce, Şii çevrelerince bayram olarak kutlanmakta, mübahale olayı da Hazreti Ali'nin ashabın en üstünü olduğuna, hatta bazılarınca eski peygamberlerden üstün olduğuna delil sayılmaktadır. Mülhime, ilham alan nefs. Nefsin bir sıfatı olarak Kur'an'ın Şems suresi 9 ve 10. ayetlerde geçmektedir. Mülheme veya mülhime ilham alan demektir. Anılan ayetlere göre bu ilham nefse kötülüğünün ve iyiliğinin fark ettirilmesidir. Sufi sistemlerde mülheme nefsin üçüncü sıfatıdır. Bu mertebede nefs tanrısal aydınlıklardan nasiplenmeye ve iç dünyasında doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin ayrımını doyurucu bir biçimde yapmaya yetenekli hale gelir. Münker, kötülük, çirkinlik, terslik. Münkerin kökü olan nekr ve ondan türeyen inkar, görmezlikten gelmek veya görememektir. İnkarın zıddı irfandır ki onun esasını bilmek, bilebilmek oluşturur. Bu bakımdan Ragıp'ın da işaret ettiği gibi her inkarda biraz cehalet vardır. Ve bunun için olacak ki Kur'an şirk de dahil tüm sapıklıkların temelinde bilgisizliği görür ve kendisine karşı çıkanları cehalet, bilgisizlikle suçlar. Münker, güzeli ve iyiyi görmezlikten gelmeye dayanan davranış, tutum ve sözdür. Ragıp onu, sağlıklı aklın çirkinliğine hükmettiği veya güzel olup olmadığında kuşku duyduğu fiil diye tanıtmıştır. Münker, 20 civarında ayette geçmektedir. Kur'an'ın verileriyle dilin verilerini birleştirirsek, münkeri Elmalılı'nın şu cümlesiyle tanımlayabiliriz: dinin ve geleneğin tanımadığı şey. Münkerin zıttı maruftur ki irfan kökünden gelir ve esasını bilgi ve aydınlık oluşturur. Kur'an örfü de bir hukuk ve değer kaynağı saydığına göre örf ve adetin çirkin gördüğü şeyler de elbette ki vahyin ve aklın tespitlerine zıt olmamaları şartıyla münkerdir, çirkindir. Eğer örf ve adet akla ve dine ters olursa, o takdirde ona uymak münker, onu terk, maruf olur. Bakın maruf mede. Kur'an, kötüyü ve şerri, münker gibi genel bir kavramın çerçevesi içine çekmek, güzeli ve hayrı da maruf gibi yine genel bir kavram altında vermekle, insanoğlunun ürettiği tüm çirkinlikleri red ve güzellikleri kabulü esas alan ve insanlık mirasını bir bütün olarak değerlendiren bir evrensellik sergilemiştir. Ayrıca bakın maruf ve hüsn maddeler. Güzel ve iyi gibi çirkin ve kötü de iklime ve bölgeye bağlı tutulmamıştır. Bu yüzden Allah'a imanın en belirgin niteliklerinden biri de münkere karşı çıkmak, marufu emretmektir. Ve müminin temel vasıflarından biri de budur. Ali İmran 104-110-114, Tevbe 71-112. Karanlık üreten insanlarda ise bu tersine işler. Onlar münkere çağırır, maruftan uzaklaştırırlar. Bakın bir önceki ayetler ve Tevbe 67. Bu karanlık ruhlar güzel ve iyi söz konusu olduğunda yüzlerinde münker, hoşnutsuzluk, çirkinlik, kötülük beliren varlıklardır. Aydınlık ruh, münkere karşı olmak, marufu destekleyip yaymakla yaratıcı kudretin fiiline bir katılım sergiler. Çünkü Allah'ın vasıflarından biri de münkerden uzaklaştırmak, münkeri yasaklamaktır. Nahl 90. Yaratıcının öfkelendiği en kötü tavırlardan biri de münkerin icrasına seyirci kalmaktır. Bu hal, insan olmanın onuruna indirilen bir darbe, varoluş borcunun inkarı ve hiçliğe hizmettir. Ehli kitap din temsilcileri, özellikle Yahudi din bilginleri bu yüzden lanete uğramışlardır. Kur'an onların bu tavrını çok çirkin bir tavır olarak nitelendirir. Onlar birbirlerini ve insanları yapmakta oldukları münkerden alıkoymazlardı. Ne çirkin bir işti bu yapa geldikleri. Maide 79. Münkerden alıkoymamak, bireyi, toplumu ve giderek evrensel birliği zedeleyen ve dünyayı kaos ve ıstıraba boğan bir felakettir. Bu felaketin temelinde bana ne, bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışının yattığını ve bu anlayışın bir insanlık suçu sergilediğini harika bir anlatımla ifadeye koyan bir hadisinde Hazreti Peygamber bir gemi istiaresi kullanıyor. Gemi, toplum veya tüm insanlık dünyasıdır. Bu hadisteki benzetme şöyledir. Gemideki topluluk su ihtiyaçlarını güvertedeki su deposundan gidermektedir. Ancak güvertede oturanlardan bazıları su almak için aşağı katlardan gelenleri horlamaya, kovmaya başlarlar. Ötekiler de bu kötü harekete seyirci kalırlar. Bir süre sonra alt kattakiler derler ki, azar işitmektense geminin dibini delelim, suyu doğrudan nehirden alalım. Ve gemiyi dipten delerler ve su alırlar. Ne var ki gemi su dolmaya başlar ve bir süre sonra da batar. Hazreti Peygamber bunun ardından şöyle diyor. Eğer yukarıdakiler su alımını engelleyenleri durdursa, yani münkere karşı çıksalardı, bu sonuç doğmazdı. Bakın B. Şirket 6, Şehadat 30, T. Fıten 12. O halde münkere karşı çıkmamak, sadece münkeri işleyenlerle ondan zarar görenleri değil, ona seyirci kalanları da mahveder. Münkere karşı çıkmak mutlak insanlık borcudur. Ancak bunun şekli ve yoğunluğu izafidir. Hazreti Resul bu noktada şu ölçüyü getiriyor. El ile engellemek, bunu yapmakta zorluk varsa dil ile engellemek, bunu da yapamıyorsa gönülden karşı olmak. Bakın M. İman 78, T. Fiten 11, M. İman 17, İn. İkamet 115, Darimi Salat 242. Hadis kitaplarının iman ve fitneler bahisleri, münkere engel olmamanın toplumu ve sonuçta tüm insanlığı nasıl bir felakete sürükleyeceğini gösteren peygamber beyanlarıyla doludur. Bu bölümler ayrıca Hazreti Peygamber'in münkere engel olmamanın getireceği felaketten Allah'a sığınışını ifade eden dualarına da yer vermektedir. Müstazafun, ezilip itilenler. Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarından biri olan bu kelime, zaf kökünden gelir. Bakın istizaf mede. Kur'an bu terimi ezilen, horlanan ve küçük görülen kişiler ve topluluklar için kullanır. Müstazafun, tekili müstazaf, Kur'an kaynaklı bir tarih terimi olarak İslam'ın ilk yıllarında putperest Mekkeliler tarafından zulüm ve işkence altında inletilen yoksul ve kimsesiz Müslümanları ifade eder. İslam tarihi kaynakları, inanmaktan başka suçu olmayan bu çaresiz kişilerin acımasız işkenceler altında ezilmelerini ve nihayet hayatlarını yitirmelerini göz yaşartıcı tablolar halinde vermektedir. Sayıları ve tavırları için bakın II.233-245, II.1-317 ve diğerleri Öztürk Asr-ı Saadet şehitleri. Kur'an, diğer tüm kavramlarda olduğu gibi müstazaf kavramının da genel ve zamanüstü manasına gidilmesini esas alır. Müstazaf kavramı, Asr-ı Saadet'teki görünümle sınırlı değildir. Bu demektir ki, istizaf, bakın bu madde, devir ve şartlara göre yeniden belirlenecektir. Bir devrin müstazafı, kölelik altında inlerken, öteki devrinki, sahte demokrasinin, kapitalizmin veya komünizmin zulmü altında inler. En büyük müstazaf kitlelerden biri de zulümlerini Allah'a ve dine fatura eden Engizisyon papazlarının perişan ettiği kitleydi. Müstazafların fıtrat düzeni içindeki yerlerini ve son peygamber ümmeti bünyesindeki mevkilerini Hazreti Peygamber kendi dilinden vermiştir. Allah bu ümmete zayıfları hürmetine, onların duaları, namazları, samimiyetleri hürmetine yardım eder. Ve şu bir gerçek ki, siz içinizdeki zayıflar, zuafa hürmetine rızıklandırılır, yardım görürsünüz. Nesai, Cihat 43. Kur'an, müstazaflara yardımı, insanın onur ve iman borcu olarak görür. Bu yardım için, gerektiğinde savaşa bile girilecektir. Bakın Nisa 75. Ve müstazafları saygı ve sevginin ilk muhatabı yapmak da, iman adamının görevidir. Kur'an bu noktada, Hazreti Peygamber'i, müstazaflara seçkin ve itibarlı bir mevki vermesi yolunda uyararak insanlığa unutulmaz bir ders vermektedir. Kur'an En'am suresi 52. ayetle Kehf suresi 28. ayetlerin iniş sebepleri ve muhtevaları bu açıdan çok ibret vericidir. Bu ayetlerin iniş sebepleriyle ilgili olarak bakın Taberi Tefsir 7-200 ve diğerleri 15-234-238. Müşrik, putperest. Şirk kökünden ismi fail olan müşrik kelimesi, Kur'an'da tekil ve çoğul, müşrikun, müşrikat halde 40 küsur yerde geçer. Kelime anlamıyla şirke saplanmış, şirki temsil eden demektir. Bakın şirk mevde. Kur'an, müşrik tipi varlık bünyesinde birliği, ahenk ve huzuru parçalayan, çirkin ve negatif bir kuvvet olarak görür ve neces, bizatihi pis diye nitelendirir. Tevbe 28. Kur'an'ın kıtal, öldürmek üzere çarpışma fiiline muhatap ve hedef gösterdiği tek zümre de müşriklerdir. Müşriklerle münasebetin en geniş biçimde düzenlendiği sure olan Tevbe suresinde şöyle deniyor. Müşriklerle onların sizi toptan öldürmek üzere savaştıkları gibi öldürmek üzere savaşın. Tevbe 36. Aynı surenin 5. ayetinde onları bulduğunuz yerde öldürün. Ayrıca bakın Bakara 191 deniyor. Ancak unutulmamalıdır ki, gerekçe onların sizi öldürdüğü gibi ifadesiyle gösterilmiştir. Yani müşriklerin öldürülmesine müsaade, onların başlattıkları saldırının ardından gelmiştir. Burada da Kur'an'ın şu evrensel prensibinin işleyeceği açıktır. Öldürülme muamelesine maruz kalanlara öldürmek üzere savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğratılıyorlar. Ve Allah'ın onlara yardıma kesinlikle gücü yeter. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Hac 39-40. Müşrikler ruhsal anlamda temiz olmadıklarından onların hangi niyetle olursa olsun müminlerin mabetlerini onarmalarına müsaade edilmez. Bakın Tevbe 17. Müşrikler kadın veya erkek nikahlanamazlar da. Böyle bir nikah talebi ancak müşrikin imana girmesi halinde olumlu karşılanır. Bakara 221. Oysa ki Allah'a inanan ehli kitap nikahlanabilir. Ve çiftler aynı yuvayı ayrı dinlerin mensubu olarak paylaşabilirler. Kur'an-ı Kerim, müşriklerin Allah'a ortak koştukları ilahları kadın cinsinden yani dişi mahluklar tasavvur ettiklerini, bazı ilahlarını erkek olarak düşünmeleri halinde ise bizzat kendilerini onların önünde kadın tinetinde gördüklerini belirtmektedir. Bu hususa değinen Nisa suresi 117. ayet konumuz açısından bir kelam mucizesi taşımaktadır. Bu mucize ayette geçen inas kelimesinin kullanılışında görülüyor. Şimdi bahse konu olan ayeti, inas kelimesini tercüme etmeden ve gramatik konumunun arz ettiği nüansları da dikkate alarak verelim. O müşriklerin Allah dışında taptıklarına gelince, onlar yalnız inasa yakarır, çağırırlar. Ve onlar Allah dışındakilere yakarıp çağırdıklarında birer inas durumundadırlar. Bu ayetteki inas, cansız varlık anlamına geldiği gibi, ünsa kelimesinin çoğulu olarak kadınlar, dişiler anlamına da gelir. Ayrıca inas, cümlede o şekilde bir pozisyona getirilmiştir ki, hem çağırıp yakarma fiiline tümleç olabilmekte, hem de cümlenin öznesi, faili olan müşriklerin durumunu gösteren bir hal olabilmektedir. Bize göre ayetin mealini verirken bu iki gramatik konumu ve inas kelimesinin iki ayrı lügat manasını dikkate almak gerekir. Çünkü bunların her biri müşrikler ve şirk konusunda ayrı bir gerçeğe işaret ediyor. O halde sonuç şu olur. 1. Müşrikler Allah dışında şeylere taparken dişiye tapınma psikozu içindedirler. Elmalılı Hamdi bunu pejoratif bir ifadeyle kancıklara ibadet diye veriyor ve şöyle devam ediyor. Onların en ziyade tapındıkları, gönül verip yakardıkları veya adına çağrıda bulundukları ilahları kancıklar olur. Onların nazarında ilah mefhumu, mabut tasavvuru bir kadın hayalidir. Müşrik ruhunun tapınma gayesi kadındır. O, bütün zevkini, bütün ilhamını kadından almak ister. Putların kadın adlarıyla anılmaları da kadına tapmanın ruha hakim olmasındandır. Putların mevkii buna bir sembol olmaktan ibarettir. Ve en çirkin bir kadın en güzel bir puttan daha kıymetli olmak lazım gelirken, tanrısını kadın telakki eden müşriklerin elinde gerçek kadınlar öyle bir ihmal ve yozlaşmaya uğrarlar ki, hürmet şöyle dursun, en basit bir insan hakkından bile mahrum edilirler. İddiaya bakarsanız kadın her şeydir. Fiile bakarsanız, kadın oyuncakların en sefili olmuştur. Gerçekten de putperest şuuraltı, dişiliği bir yandan ilahlaştırarak bir ifrata giderken, öte yandan kız çocuklarını diri diri gömmek suretiyle bir tefrit sergilemiş ve bu haliyle de şirkin bir kaos ve ahensizlik olduğunu göstermiştir. 2. Dişiliğin sembolü yapılan putlara taparak bir ifrat sapıklığı sergileyenler, onlara taparken kendileri dişileşir, avratlaşırlar ve böylece bir tefrit sergilerler. En yüce kavramları kadınlaştırmanın cezasını, kadın önünde kadınlaşmak gibi bir sefaletle öderler. 3. Taptıkları şeyler, kadını sembolize eden cansızlardır. Nitekim Kur'an, şirk ilahlarının bu yaratılmış olduğu halde yaratan mevkine çıkarılma durumlarının arz ettiği zavallılığa başka yerlerde de dikkat çekmektedir. Mesela bakın Araf 191. Kur'an, şirkin onca kötülüğüne ve müşriklerin onca pisliğine rağmen sonsuz rahmet ve toleransını onlara da uzatıyor ve bağlılarına şu emri veriyor. Eğer müşriklerden biri saldırı sonucu senden aman diler veya sana komşu olmak isterse ona bu imkanı ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Tevbe 6. Bu hoşgörü ve stratejinin dayandığı realite ise aynı ayetin sonunda şöyle veriliyor. Çünkü onlar bilgisiz, ne yaptığını bilmeyen bir topluluktur. Böylece Kur'an hem şirki bir bilgisizlik ürünü olarak tescil ediyor, hem de en ağır ve iğrenç sapmalara maruz kalanları bile kucaklamanın, yakınlaştırmanın lüzumuna dikkat çekiyor. Bu da hem söz hem muhteva mucizesidir. Müteşabih, yoruma açık, çok boyutlu söz. Kur'an-ı Kerim'de çoğul ve tekil halde 6 yerde geçen bu terimin kökü şibh ve şebeh'tir. Kökünün anlamı benzerlik, benzeme olan müteşabih, Kur'ansal bir terim olarak lafız ve anlam yönünden bir başkasına benzediği için anlamını ortaya çıkarmakta zorluk çekilen söz veya ayet demektir. Arap dilinde iki şeyin birbirine benzemesine teşabih, bu iki şeyden her birine müteşabih denmektedir. Aynı kökten türeyen ve edebiyatımızda da kullanılan teşbih ve müşabehette de birbirine benzeyen iki taraftan biri kuvvetli ve esas, diğeri zayıf ve ikincil olurken, teşabühte birbirine benzeyen iki tarafın ikisi de aynı kuvvet ve önemdedir. Müteşabih sözün son anlamını belirlemenin zorluğu da buradan kaynaklanmaktadır. Kur'an terminolojisi üzerine henüz aşılmamış bir eser vücuda getiren Ragıp el-İsfahani, Ölümü 502-1108'in müteşabih kavramıyla ilgili açıklamasını özetleyerek verelim. Fakihlere göre müteşabih lafzı, öz anlamını ilk bakışta ortaya koymayan sözdür. Bu tespitin esası şudur. Kur'an ayetleri anlam ilişkileri açısından üç kısma ayrılırlar. Mutlak surette muhkem olanlar, mutlak surette müteşabih olanlar, bir yönden muhkem, bir yönden müteşabih olanlar. Müteşabihler de genel olarak üç kısımdır. Yalnız lafız yönünden müteşabih olanlar, yalnız anlam yönünden müteşabih olanlar, hem lafız hem de anlam yönünden müteşabih olanlar. Lafız yönünden müteşabih olanlar da iki kısımdır. Müteşabih kelimeler, müteşabih cümleler. Müteşabih kelimelerin zorluğu, kelimenin garipliğinden yahut birden çok anlama delalet etmesinden gelir. Cümlelerdeki teşabih ise kelamın detaysızlığından veya kullanılan edatların ortaya çıkardığı zorluktan kaynaklanır. Anlam yönünden müteşabih, söz konusu edilen kavramın soyutluğundan kaynaklanır. Allah'ın sıfatları, kıyamet gününün nitelikleri bu cümledendir. Çünkü biz bu nitelikleri fark edebilecek güçlere sahip değiliz. Üçüncü kısım olan hem lafız hem anlam yönünden müteşabih de kendi içinde beşe ayrılır. 1- Nicelik yönünden, 2- Nitelik yönünden, 3- Zaman yönünden, 4- Mekan ve iniş sebebi yönünden, 5- Sözde yer alan konunun bağlı olduğu şartlar yönünden. İnsan tarafından anlamının yakalanmasını esas alarak baktığımızda müteşabihler yine üçe ayrılır. 1- İnsanoğlu tarafından çözülmesi mümkün olmayanlar. Kıyamet vakti, Dabbetül Arz, kıyametin kopuşuna yakın çıkacağından bahsedilen mahlukun çıkış zamanı ve mahiyeti vesaire. 2. İnsanoğlunun çözmesi mümkün olanlar. Bazı garip kelimeler, gramatik ve filolojik zorluk arz eden kelimeler, karmaşık hukuksal hükümler vesaire. 3. Çözülmesi ihtimal dahilinde olanlar. Ragıp'ın teknik terimlerle çatısını verdiği müteşabih konusunu biraz daha irdelersek şunu görmekteyiz. Cenab-ı Hak vahyi bizzat Kur'an'ın ifadesiyle iç içe anlam boyutları ihtiva eden mesani, müteşabih bir kitap olarak indirmiştir. Zümer 23. Geniş anlamda müteşabih budur. Tanrısal vahiy özellikle Kur'an, insanoğluna belirli bir zaman çerçevesini esas alarak hitap etmiyor. Onun getirdiği anlam boyutları sınırsızdır. Bu sınırsız boyutların hepsine ışık tutacak bir söz mucizesi ortaya koymak, müteşabih kelam yoluyla mümkün olmaktadır. Öyle ki, her devir ve o devirdeki muhtelif anlayış kategorilerindeki insanlar, kelamdan nasiplerini alabilsinler. İnsanlık, geldiği tekamül çizgisine ışık tutarak, tanrısal işareti bu yolla yakalayabilecektir. İşin esası şudur. Herkes her şeyi bilemez. Ayrıca bilenler de her şeyi ilk anda bilemezler. Şunu da unutmamak gerekir. Din, realiteden bahsederken aklın çok ötesinde burçlara tırmanır. Ve din, realiteden bahsederken total bir yaklaşım sergiler. Realiteyi böylesine derin ve yaygın bir perspektifle vermek kolay değildir. En ileri kavramları, en basit zihinlere bile en azından bir iman konusu olarak kabul ettireceksiniz. Çünkü din bir fil dişi kule, bir elitler kurumu değildir. Semboller kullandığınız zaman ne oluyor? Olan şudur. Her seviyede insan realiteyi kendi seviye, yetenek ve bakış açısına hitap edecek şekilde kavruyor. Yani sembolleri bulunduğu seviyeye göre çözüp değerlendiriyor. Bu yüzden bir bilim dili olduğu gibi bir de din dili vardır. Bu inceliği kabullenmeden dini anlamaya kalkmak içinden çıkılmaz hatalara sürükler. Ne yazık ki elimizde henüz bilim dilinin terimlerinin din dilindeki karşılıklarını verecek ve realiteye değişik perspektiflerden bakan bu iki disiplinin temelde kucaklaştıklarını ortaya koyacak yeterli sayıda ciddi çalışmalar yoktur. Kısacası insan için son realite sembollerle açıklanabilir. Çünkü bu realiteyi ancak sembollerin dili ifadeye koyabilir. Semboller, kendilerinin ötesinde bir şeyleri anlatmak bakımından işaretlere benzerler. Şu var ki, işaretlerin aksine semboller, dikkat çektikleri hakikate iştirak ederler. iç dünyamızda sembollerin aracılığı olmadan fark edemeyeceğimiz boyutlar vardır. Tıpkı melodi ve ritim olmadan müziği fark edemeyeceğimiz gibi. Tillich, Dynamics of Faith, 41-42. Primitif statik kafalar sembollere dokunulmasını istemezler. Çünkü primitif kafa tabulaştırmaya gider ve tabu insanın hakikate ulaşmasını engelleyen en büyük musibettir. Kur'an, vahyin en son ve en mükemmel ürünlerini toplayan kitaptır. Böyle olunca Kur'an'da çağlar boyu sürmüş olan vahiy donelerinin birçok sembolü çözüme ulaşmış halde verilmiş olacaktır. Ve öyle olmuştur. Öte yandan Kur'an, nübüvvet kurumunun son bulduğunu ilan ettiği için insanlığın vahiy adına başvuracağı son kaynak olacaktır. Bu demektir ki insanlığa gelecek çağlar içinde realite adına çözüme ulaşacak birçok keyfiyet ve sır Kur'an'da sembollerle verilmiştir. Müteşabih alan, insanoğlunun gelecek zamanlar boyunca yeni duyular üstü katkılarla Kur'an'a iştirakini de sağlar. Bu bir anlamda kurumsal olarak sona eren vahyin ilham yoluyla devamına imkan sağlamaktadır. Seyyid Ahmet Hüsamettin, müteşabih insanın kalbine taalluk eden ayetler olup içtihad ile alakalıdır. Mezahirul Vücud 3 derken bu gerçeğe çok güzel parmak basmıştır. Müteşabihler insanın yeni tekamül aşamalarına göre yeni değerlendirmeler yapabileceği alanlardır. Bu değerlendirmeler hem dahili yani İslam içi kültürü kullanmak suretiyle yapılır, hem de evrensel planda yani diğer kültürleri kullanmak suretiyle. Bir başka ifadeyle müteşabihleri manalandırmada hem din hem de diğer disiplinler kullanılacaktır. Çünkü Kur'an vahiy kitabı yanında insan ve kainat kitaplarının kullanılmasını da istemektedir. Bakın kitap M'de. Müteşabihlerin çerçevelediği alana Kur'an gayb demektedir. Bakın gayb M'de. Ve daha ilk ayetlerinde kendisine inananları gaybe inananlar olarak tanıtmaktadır. Kur'an müteşabihlerin değerlendirilmesinde iki esasın korunmasını istemektedir. Muhkemleri göz ardı etmemek, ilimde derinlik. Bu konuya değinen ayet Ali İmran 7 muhkemleri kitabın anası olarak gösteriyor. Bakın Muhkem M'de. Müteşabihi değerlendirecek, ilimde derinleşmiş kişiler bu kitabın analarını dikkate almadan veya onları zedeleyerek yorum yapmayacaklardır. Muhkem müteşabih ayrımı ortaya iki temel sonuç daha çıkarmaktadır. Kur'an'ı sürekli yorumlamak için ilim, fikir ve sanat faaliyetini sürdürmek anlamındaki içtihadı çalıştırmak ve adına Kur'an denecek bir tercümeye teşebbüs etmemek. Anlaşılan odur ki müteşabihlerle ilgili söz söyleme, yorum yapma hak ve yetkisi muhkemlere inanmış olmak ve yeterli ilmi kudrete de sahip bulunmak şartlarına bağlanmıştır. Bakın Ali İmran 7.